Ayrım 16.
Yine kültürel mit rutinine döndük. Sizi doğru istikamete yönlendirmeyi umuyorum. Toplumunuzun gitmek istediğinizi söylediğiniz yere gidebilmesi için size anlayacağınız sözcüklerle yön göstermeye çalışıyorum. Nancy ve ben evlenmeye karar verdiğimizde evlilik töreni sözlerimizi kendimiz yazdık. Biliyorum. Nancy de geleneksel evlilik sözlerini söylemeye yanaşmıyordu. Biliyorum. Rahibin okuması için yazdığımız sözler ikimize de adeta ilham olarak geliyordu. Tabii ki. Yani, ne sanıyorsun, sadece kitap yazarken mi sana geldiğimi sanıyorsun? Vay, neden evlilik deklarasyonunuzu kitaba koymuyorsun? Ne? Buna evlilik sözü denmez, evlilik deklarasyonu denir. Belki başkaları için de ilham olur. Pekala, rahip. Neil ve Nancy bugün burada evlilik deklarasyonu yapmak için bulunuyor. Nancy ve Neil birbirlerine olan sevgilerini herkesin önünde ifade etmek için burada bulunuyor. Bu birleşme töreninin hepimizin birleşmesine de yardım edeceği umuduyla burada bulunuyorlar. Eğer şu anda yanınızda eşiniz ya da partneriniz varsa, bu tören size sevgi bağınızı yeniden hatırlamanız için bir vesile olsun. Rahip masadan iki kırmızı gül alır. Bu gül töreninde Nancy ve Neil evlilik anlayışlarını bizimle paylaşacaklar. Şimdi Nancy ve Neil, bana bu evliliğe güven ihtiyacı ile girmediğinizi söylediniz. Bu evlilikte birbirinizin sahibi olmaya çalışmayacaksınız. Mutluluğunuzu eşinizin sağlaması gerektiği beklentisine girmeyecek, talep hatta umut etmeyeceksiniz. Hayatta ihtiyaç duyduğunuz her şeyin, tüm sevginin, tüm bilgeliğin, tüm içgörünün, tüm gücün, tüm şefkatin, tüm anlayışın ve tüm sevecenliğin kendi içinizde olduğunu biliyorsunuz. Bu evliliğe tüm bunları alma umuduyla değil, verme umuduyla girdiğinizi, böylece birbirinizi çoğaltacağınızı biliyorsunuz. İkisi de evet diyor. Neil ve Nancy, bu evliliğe birbirinizi kısıtlamak, kontrol etmek, engellemek için girmediğinizi biliyorsunuz. Tanrı sevginizi, yaşam sevginizi, insan sevginizi, yaratıcılığınızı desteklemek, içinizdeki en yüksek versiyonunuzu ifade edebilmek için birbirinize destek vermekten haz alacağınızı biliyorsunuz. İkisi de evet diyor. Nancy ve Neil, evliliği bir görev değil, gelişmek için olanaklar sunma ortamı olarak gördüğünüzü bana söylediniz. Evlilikte sorumluluğu iki eşit partner olarak paylaşacağınızı söylediniz. İkisi de evet diyor. Şimdi size şu kırmızı gülleri veriyorum. Söylenenleri paylaştığınızın ve sevgiyle anladığınızın sembolü olarak şimdi bu gülleri birbirinize verin. Güllerin saplarında Nancy'nin ve Neil'in birbirlerine takacakları yüzük halkaları vardır. Bugün birbirinize verdiğiniz sözlerin sembolü olarak ne getirdiniz? İkisi de güllerindeki yüzüğü çıkararak rahibe uzatır. Rahibin de bir kadın olduğunu belirtmeliyim. Bir daire, güneşin, dünyanın ve evrenin sembolüdür. Bütünlüğün, mükemmelliğin ve barışın sembolüdür. Daire, spiritüel gerçeğin, sevginin, hayatın, sonsuzluğun da sembolüdür. Başı sonu olmayan sonsuzluk, sahip olmanın değil birleşmenin, kısıtlanmanın değil katılmanın, hapsolmanın değil sevgi çemberine girmenin sembolü. Sevgi asla sahip olunamaz, kısıtlanamaz. Ruh asla hapsolunamaz. Şimdi Neil ve Nancy, lütfen birbirinize vermek istediğiniz yüzükleri alın. İkisi de birbirinin yüzüğünü alır. Neil, lütfen ardımdan tekrar et. Ben Neil, sen Nancy'den, partnerim, sevgilim, arkadaşım ve karım olmanı istiyorum. Sana en derin sevgimi ve dostluğumu vermeyi, sadece iyi anlarda değil, kötü anlarda da, sadece kim olduğunu hatırladığın anlarda değil, unuttuğun anlarda da, sadece sevgiyle davrandığın anlarda değil, sevgiyle davranmadığın anlarda da amaçladığımı deklare ediyorum. Ayrıca Tanrı'nın ve burada bulunan herkesin huzurunda daima içindeki yüceliğin ışığını görmeye çalışacağımı, daima paylaşmaya çalışacağımı, daima kendi içimdeki yüceliğin ışığını görmeye çalışacağımı ve özellikle karanlık anlarda bunlara daha da özen göstereceğimi deklare ediyorum. Seninle sonsuza dek birlikte olmayı amaçlıyorum. Ruhumuzun kutsal partnerliği ile, Tanrı'nın işini birlikte yapacağız. İçimizdeki tüm iyiyi yaşamımıza dokunan herkesle paylaşacağız. Rahip Nancy'ye döner. Nancy, Neil'in sana yönelttiği bu isteği, karısı olman talebini kabul etmeyi seçiyor musun? Nancy evet der. Şimdi Nancy, lütfen ardımdan tekrar et. Ben Nancy. Nancy aynı deklarasyonu yapar. Neil, Nancy'nin sana yönelttiği bu isteği, kocası olman talebini kabul etmeyi seçiyor musun? Neil, evet der. Şimdi lütfen yüzükleri elinize alın ve sözlerimi tekrar edin. Bu yüzükle sana sevgimi veriyor ve bana vereceğin yüzüğü parmağıma geçirerek sevgini kabul ediyorum. Birbirlerinin parmağına yüzüğü geçirirler. Rahip kapanış konuşmasını yapar. Evliliği ancak çiftin kendisi geçerli kılar. Ne kilisemin ne de bana bu evlilik törenini ifa etme yetkisini veren devletin gücü, iki yüreğin söyleminin gücüne, iki ruhun evliliği gerçek kılma gücüne erişebilir. Nancy ve Neil, siz yüreğinizde yazılmış olan gerçeği dile getirerek birbirinizi karı ve koca olarak deklare ettiniz. Şimdi duaya katılalım. Sevginin ve hayatın ruhunda iki ruh birbirini buldu. İkisinin mutlulukları ve üzüntüleri birbirinden ayrı olmayacaktır. Neil ve Nancy, eviniz kapısından giren herkesin mutluluk tapınağı olsun. Gelişme, paylaşma, müzik, kahkaha, şükran duyma ve sevgi mabedi olsun. Etrafınızdaki herkes birbirinize duyduğunuz sevginin bolluğundan ve güzelliğinden nasibini alsın. İşiniz yaşamınıza haz, dünyaya hizmet getirsin. Dünyadaki günleriniz mutlu ve uzun olsun. Amin. Bu sözleri benimle birlikte söyleyebilen birini bulduğum için sana teşekkür ediyorum. Nancy'yi bana gönderdiğin için teşekkür ediyorum. Sen de onun armağanısın. Umuyorum. Bana güven. İnşallah tüm söylediğimiz sözlere sadık kalırız. Sözlerini tutamayacağını mı düşünüyorsun? Hayır ama biz de herkes gibi insanız. Bir şekilde ilişkimiz, Tanrı korusun, sona ererse insanların hayal kırıklığına uğramasından korkuyorum. Saçma. Kendiniz için doğru olanı yeni bir seçim yapmış olduğunuzu bileceklerdir. İlişkinin kalitesini uzunluğuyla karıştırmayın. Ne sen ne de Nancy ikonsunuz. Kimse sizi putlaştırmamalı. Siz de kendinizi putlaştırmamalısınız. Sadece insan olun. Dolu dolu insan olun. Eğer bir başka zamanda Nancy ve sen ilişkinizin şeklini değiştirmeyi seçerseniz buna doğal hakkınız var. Tüm bu diyaloğun amacı da bu. Bu evlilik deklarasyonu birlikte yeni bir hayata başlamak için harika bir yol. Böyle bir deklarasyonda normal evlilik törenlerinde söylenen kadından sevgi, saygı ve itaat istemek gibi bir saçmalık yok. Kadından sadece kadından itaat beklemek, kendini büyük ve üstün gören, egosu şişkin, bencil erkeklerin uydurduğu kutsal evlilik sözleriydi. Haklısın. Hatta erkekler kadınların erkeğe itaat etmesi zorunluluğunun Tanrı emri olduğunu söylüyordu. Ben asla böyle bir emir vermem. Zaten emir de vermem. Evlilik sözleri bir insanı diğer insanın malı, bir insanı diğer insanın sahibi haline getirmemeli. Sözler sevgiyi ve özgürlüğü içermeli. Yüreğin gerçeklerini dile getirmeli. Sevgi hiçbir şeyi talep etmemeli. Bir insanı özgür kılmak o insanı kontrol etmekten daha zordur. Birisini kontrol ettiğinizde siz istediğinizi yaptırırsınız. Birisini özgür bıraktığınızda ise o istediğini yapar. Çok mutluyum. Bir an için senin evlilik karşıtı olduğunu düşünmüştüm. Evliliğe nasıl karşı olabilirim? Hepimiz birbirimizle evliyiz. Şimdi ve her zaman. Hepimiz biriz. Bizim evliliğimiz en büyük evlilik. Benim sözüm verilebilecek en büyük evlilik sözü. Sizi sonsuza dek seveceğim ve sonsuza dek özgür bırakacağım. Ancak bu özgürlük içinde gerçekten kim olduğunuzu ifade edebilir, ancak bu özgürlük içinde beni sevebilirsiniz. Şimdi beni evlilik partnerin ve evrensel yasalara uygun olarak yaratıcılık partnerin olarak seçiyor musun? Evet. Şimdi sen beni evlilik partnerin ve yaratıcılık partnerin olarak kabul ediyor musun? Evet, daima, şimdi ve sonsuza dek. Biriz. Amin. 14. Sana merak ettiğim bir soruyu sormak istiyorum. Biliyorum, devam et. Ruh bedene ne zaman giriyor? ne zaman girdiğini düşünüyorsun? Ne zaman seçerse. İyi bir yanıt. Ama insanlar daha kesin bir yanıt duymak istiyor. Kendi bildikleri şekilde hayatın ne zaman başladığını bilmek istiyorlar. Anlıyorum. Ruhun bedene giriş noktası ne? Doğum mu, birleşme anı mı? Yaşamın başlangıç noktası yok, sonu olmadığı gibi. Hayat sadece genişler, yeni formlar yaratır. John Osborne'un şarkısının sözleri aklıma geliyor. Ya Tanrı bizden biri ise, bizim gibi serseri biri ise? Bu şarkının sözleri birçok kişiyi kızdırmıştı. Benim onlardan daha iyi olmadığımı kabullenemiyorlardı. Ama bizim gibi bizden biri olduğunu söylüyorsun. Galiba John haklıydı. Kesinlikle haklıydı. Hem de derin bir bilgelikle haklıydı. Sorumu tekrar etmek istiyorum. Yaşam ne zaman başlıyor? Ruh ne zaman bedene giriyor? Ruh bedene girmez. Beden ruhun içindedir. Daha önce söylediklerimi hatırla. Beden ruhun evi değildir. Ruh bedenin evidir. Her şey daima canlıdır. Ölüm diye bir şey yoktur. Ölüm bir varoluş boyutu değildir. Daima olan kendisini yeni bir fiziksel form olarak oluşturur. Bu form daima yaşam enerjisi ile doludur. Yaşam enerjisi olan benin olmadığı an yoktur. Yaşam asla sona ermez. Öyleyse yaşamın başlangıç noktası diye bir şey nasıl olabilir? Lütfen bana yardım et. Ne demek istediğimi anlıyorsun? Evet, anlıyorum. Kürtajla ilgili tartışmalara benim de katılmamı istiyorsun. Evet, itiraf ediyorum. Tanrı ile konuşma şansım varken bu kapsamlı soruyu da sormak istiyorum. Yaşam ne zaman başlıyor? Ve yanıt öylesine kapsamlı ki işitemiyorsun bile. Lütfen anlamama yardım et. Yaşam asla başlamıyor çünkü asla sona ermiyor. Sizin kürtajla ilgili tartışmalarınız biyolojik yaşamla ilgili kurallar koyma arzunuzdan kaynaklanıyor. Tanrısal kurallar koymak istiyorsunuz. İnsanların yaşamla ilgili nasıl davranmaları gerektiğini belirlemek, buna uymayanları cezalandırmak istiyorsunuz. Bunda ne yanlış var ki? Tanrısal kurallar bize doktorları park yerinde öldürme hakkını veriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde doğum kontrol kliniklerinin park yerlerinde klinikte çalışan bazı doktorlar kürtaj yaptıkları için kutsal yaşama son verdikleri gerekçesiyle dinci kürtaj karşıtı militanlar tarafından öldürüldü. Çevirenin notu. Evet, biliyorum, beni kullandınız. Yaptıklarınızı haklı çıkarmak için kürtaja karşı gelmenin Tanrı yasası olduğunu savundunuz. Kürtajın bir cinayet olduğunu savundunuz. Aa, lütfen, gebeliğe son vermek bir cinayet değil mi? Hiçbir şeyi, hiçbir kimseyi öldüremezsiniz. Ama kürtajla bireyselleşmeye son veriliyor. Bu da bizim dilimizde öldürmek anlamına geliyor. Bu süreçte benim bir parçam kendi bireyselliğini ifade ederken, diğer parçam da bu ifade tarzında kendini uzlaşarak ifade ediyor. Ne söylüyorsun? Tanrı'nın iradesi dışında hiçbir şey olmayacağını söylüyorum. Yaşam ve yaşamda olan her şey Tanrı iradesinin, kendi iradenizin ifadesidir. Tanrı iradesinin dışında olan bir şey olamaz. Bir ruhun bir başka ruh için karar verebileceğine inanıyor musunuz? Bireyler olarak birbirinizi, diğeri etkilenmek istemediği takdirde etkileyebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Böyle bir inanç ancak birbirinizden ayrı olduğunuz düşüncesinde yer alabilir. Evrenin izni olmaksızın evreni etkileyebileceğinize inanmanız büyük bir kibirdir. Kimseyi onun izni olmadan öldüremeyeceğimi mi söylüyorsun? Daha yüksek bir boyutta öldürülen herkesin öldürülmeyi kabul ettiğini mi söylüyorsun? Her şeye dünyevi açıdan baktığınız sürece bu söylediklerimin hiçbiri size anlamlı gelmeyecektir. Başka nasıl bakabilirim ki? Şu anda burada dünyadayım. Bu dünyadasınız ama bu dünyaya ait değilsiniz. Yani dünyevi realitem realite değil mi? Yoksa öyle mi olduğunu sanıyordun? Bilmiyorum. Daha büyük bir şeyler olduğunu hiç düşünmedin mi? Ah evet, kesinlikle düşündüm. Ben de sana daha büyük bir şeyler olduğunu anlatıyorum. Pekala, öyleyse gidip istediğim kişiyi öldürebilirim. Nasıl olsa öldüreceğim kişinin izni olmaksızın kimseyi öldüremem. İnsan türü aynen böyle davranıyor. Hem istediğiniz kişiyi gidip öldürdüğünüzü kabul etmekte zorlanıyorsunuz, hem de aynen böyle yapıyorsunuz. Daha da kötüsü, insanları istedikleri dışında öldürmek hiç de önemli bir şey değilmiş gibi davranıyorsunuz. Tabii ki önemli ama bizim istediğimiz daha da önemli. Anlamıyor musun? Biz insanlar birisini öldürdüğümüzde yaptığımızın önemli olmadığını düşünmüyoruz. Sadece bizim isteklerimizin daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Anlıyorum. Başkalarını kendi iradeleri dışında öldürdüğünüzü kabul etmek size daha kolay geliyor. Bundan rahatsızlık duymuyorsunuz. Çünkü onların istediklerinin yanlış olduğunu düşünüyorsunuz. Ben böyle bir şey söylemedim. İnsanlar da böyle düşünmüyor. Öyle mi? Bazılarınızın nasıl iki yüzlü davrandığını size göstereyim. Bir savaşta, idam sehpasında, kürtaj kliniğinin park yerinde insanları öldürmekte bir yanlış görmüyorsunuz. Onların ölmeleri gerektiği konusunda yeterli nedeniniz varsa, öldürdüğünüz kişilerin iradesi dışında onları öldürmek size doğru geliyor. Ama bir insanın kendisini öldürmek için yeterli nedeni varsa, onun ölmesine yardım etmiyorsunuz. İntihara yardım etmenin yanlış olduğunu düşünüyorsunuz. Benimle alay ediyorsun. Hayır, siz benimle alay ediyorsunuz. Birisini kendi rızası dışında öldürebileceğinizi onayladığımı, kendi isteği doğrultusunda o kişiyi öldürdüğünüzde ise sizi lanetleyeceğimi söylüyorsunuz. Bu çılgınlık. Ama akıl dışılığınızı, çılgınlığınızı görmediğiniz gibi size akıl dışı ve çılgınca davrandığınızı söyleyen kişilerin çılgın olduğunu iddia ediyorsunuz. Doğru düşünen sizsiniz, onlar ise problem yaratan sorunlu kişiler. Ve hayatınızı da, dinlerinizi de bu zavallı mantık üzerinde inşa ediyorsunuz. Hiç bu şekilde bakmamıştım. Her şeyi yeni bir bakış açısıyla görmenizin zamanı geldi. Bu hem birey hem toplum olarak sizin yeniden doğuşunuz olacaktır. Dünyanızı çılgınca düşüncelerle ve davranışlarla yok etmeden önce acilen yeniden yaratmalısınız. Şimdi beni dinleyin. Hepimiz biriz. Benden ve birbirinizden ayrı değilsiniz. Realiteyi birlikte yaratıyoruz. Hamileliği sona erdirdiğinizde birlikte sona erdiriyoruz. Sizin iradeniz benim irademdir. Ama siz benden ayrı olduğunuzu düşünüyorsunuz. İşte bu sizin ilkel kültürünüzle, bebek kültürünüzle, evrendeki gelişkin kültürler arasındaki temel farktır. Gelişkin kültürler sizin tanrı dediğiniz şeyle de birbirleriyle bir olduklarını bilir. Her birinin, bütünün kendi bireysel deneyimini yaşadığını bilir. İyi. Şimdi evrendeki gelişkin toplumlar konusuna giriyoruz. Bunu ne zamandır bekliyordum. Evet, bu konuyu konuşmanın zamanı geldi. Ama bu konuya girmeden önce son kez kürtaj konusuna dönmek istiyorum. Kürtajı onayladığını söylemiyorsun değil mi? Kürtajı ne onaylıyorum ne de lanetliyorum. Tıpkı savaşı ne onayladığım ne de lanetlediğim gibi. Her ülke insanı savaşta kendi tarafını onayladığıma, düşman tarafı lanetlediğime inanıyor. Her ülke insanı Tanrı'nın kendi tarafında olduğunu düşünüyor. Toplumsal çatışmalarda da, ülkeler arası çatışmalarda da, bireysel çatışmalarda da. En azından böyle olduğunu umut ediyor. Tüm varlıklar neden Tanrı'nın kendi yanlarında olduğunu düşünüyor biliyor musun? Çünkü yanlarındayım. Ve tüm varlıklar bu gerçeğin sezgisel bilgisine sahiptir. Her birinize özgür irade verdim. Cezanın olduğu yerde özgür irade olabilir mi? Kürtaj ya da savaş, araba almak ya da evlenmek, seks yapmak ya da yapmamak, görev olması ya da olmaması. Hiçbirinde benim bir tercihim yoktur. Her biriniz kendinizi tanımlama süreci içindesiniz. Her davranışınız kendini tanımlama davranışıdır. Kendinizi nasıl yarattığınızdan memnunsanız ve bu size hizmet ediyorsa bu davranışları sürdürürsünüz. Memnun değilseniz vazgeçersiniz. Buna evrim deniliyor. Süreç yavaştır çünkü evrimleştikçe size neyin gerçekten hizmet ettiği ile ilgili düşüncelerinizi de sürekli değiştirirsiniz. Haz kavramınız da aynı ölçüde değişir. Daha önce hazla ilgili söylediklerimi hatırlayın. Bireyin ya da toplumların gelişkinliğinin ölçüsü, haz ya da zevk diye tanımladığı şeylerin neler olduğu ile ilgilidir. Bu ölçüye bu hazların neye hizmet ettiğini de ilave edin. Eğer savaşa katılıp insanları öldürmek görev hazınıza hizmet ediyorsa savaşırsınız. Kürtaj olmak size hizmet ediyorsa kürtaj olursunuz. Geliştikçe değişen şey size neyin hizmet ettiği ve haz verdiği ile ilgili düşüncelerinizdir. Bu da ne yapmaya çalıştığınızla ilgili düşüncelerinize dayanır. Eğer Seattle'a gitmeye çalışıyorsanız, San Jose istikametine doğru yola koyulmanız size hizmet etmeyecektir. San Jose'ye gitmek ahlaki olarak yanlış değildir. Sadece sizin amacınıza hizmet etmez. Ne yapmaya çalıştığınız sorusu ise en önemli sorudur. Sadece genel yaşamınızla ilgili olarak değil, yaşamınızın her anı ile ilgili en önemli sorudur. Çünkü yaşam anlarda yaratılır. Bu konulara daha önce birinci kitapta girmiştik. Ama görüyorum ki hatırlamaya ihtiyaç duyuyorsun. Yoksa bana kürtajla ilgili soruyu sormazdın. Bu nedenle kürtaj olmaya hazırlandığınızda, o hayvanı kızartıp yemeye hazırlandığınızda, trafikte o yanınızdaki arabanın önünü kesmeye hazırlandığınızda, konu ne kadar küçük ya da büyük, önemli ya da önemsiz olursa olsun, sadece bir soruyu dikkate alın. Bu gerçekten ben miyim? Kim olduğumun seçimi bu mu? Şunu anlayın. Her seçimin bir sonucu vardır. Sonuç, kim ve ne olduğunuzu tanımlar. Yaptığınız her seçimle kendinizi tanımlıyorsunuz. Kürtaj sorunuzun yanıtı bu. Savaş sorunuzun yanıtı bu. Sigara içme, et yeme sorunuzun yanıtı bu. Tüm davranışlarınızla ilgili sorularınızın yanıtı bu. Her davranış kendini tanımlama davranışıdır. Düşündüğünüz, söylediğiniz, yaptığınız her şey şunu deklare eder. Ben buyum. Kim olduğum budur.